Ayrım 49.
Kur'an'a darıldı, bir daha konuşmadı. Seçim kampanyası sırasında karşılaştıklarında Özden'le öpüştüklerini görmüş olmasına, tutumunun kraldan fazla kralcılık olarak yorumlanabileceğini bilmesine karşın elini sıkmadı. Kötülüğü iyilikle karşılamak istemiyorum diyordu. İstemiyorum çünkü o zaman iyiye verebileceğim bir şey kalmıyor. İyiliği iyilik, kötülüğü adalet karşılasın istiyorum. Kirlenmişlik duygusunu üzerinden kolay kolay atamadı ama kazanılacak bir seçim ve sadece 6 haftaları vardı. Çılgın bir süreç başladı. Genel strateji doğrultusunda birincil hedef, Özden'in ilk yoklamada %1'in altında olduğu saptanan tanınma oranını kitapların öngördüğü %70'e çıkarmaktı. Rudoplu faaliyetlerinin etkinliğini her hafta tekrarlayacağı kamuoyu yoklamaları ile ölçecek, öngörülen hedeflerden en ufak bir sapma durumunda anında önlem geliştirebilecek işlerlikli bir organizasyon kuracaktı. Ne ki organizasyon çalışacak insan gerektiriyordu, oysa partililer Türkiye'nin sorunlarını çözmekle meşguldüler, kendilerini daracık odalara hapsedecek geri hizmetlere tahammülleri yoktu. Her gün yüzlerce insan uğruyor, binlerce bardak çay içiliyordu ama pankart asmak dahi sorun oluyordu. Rodoplu'nun kadınların geleneksel alçak gönüllülüğüne duyduğu güven de boş çıktı. Çoğunluğu eskiden kurtarılmış bir mahalleden gelenler Semra Özal'ın ucuz versiyonlarıydılar. Altın takıları, ucuz rujlarının boyadığı dişleri, soket çoraplarla giydikleri topuklular ile kadınlar kolunu ne Müslüman ne devrimci ne de demokrat tanımına uydurmak kabildi. Rodoplu evlerinde sıkılan kızlarla kocalarından daha becerikli olduklarına inanan, parayı daha kolay buldukları için şirretleşen kadınların erkeklerinden daha üretken olamayacaklarını gördü. Zamanla Ziya Bar'daki yabancılaşmanın SHP örgütündeki yabancılaşmadan farklı olmadığı da ortaya çıktı. Her ikisinde de insanların sahici hayatlarıyla kendilerini yaşamak zorunda bıraktıkları hayat çakışmıyordu. Ziya Bar'ın Yusuf'u durumunda olduğu gibi, buradaki muhtelif başkanların sınıf atlama çabalarında da kadınları ayaklarına bağ oluyorlardı. Şundan 10 sene önce Bafra'da tütün toplayan bir adamın tırnaklarını kesip, dişlerini fırçalatıp, boynuna bir medeniyet yuları, bedenine lacivert takım geçirdiğinde pazarlanabilir bir şey olabiliyor diye anlatıyordu Rodoplu. Sırtına bir blue jean takım, dudaklarının üzerine de bir bıyık oturttuğun çoban, yaman bir sendika lideriymiş gibi yapabiliyor ama kadında öyle olmuyor. Kadın daha zor yabancılaşıyor. Adamı Ziya'da Amerikan bara tünetebiliyorsun ama kadın mutlaka fire veriyor garibim. Rodoplu bir yıl kadar sonra yılbaşını Ramada Otel'de kutlayan Şafak Özden'in eliyle ittiği ıstakozu göstererek karısına burada yakışmıyorsun dediğini görmedi. Kocasının koluna asılışı, adım atışı, tökezleyişi, ürkekliği, içki içemeyişi kendisine ele veriyor. Böyle olunca da ayak altından kaldırılıyor, eve kapatılıyor. Nikahı elinden alınmıyor, iaşesi temin ediliyor ama bir denizci eşinin yalnızlığına mahkum ediliyor. Her limanda bir sevgilisi olan bir denizcinin fiilen dul eşinin yalnızlığına. İlçe toplantıları Atatürk döneminin ünlü bir anekdotunu hatırlatıyordu. Olay sanırım Gaziantep'te geçmişti. 10. yıl balosu verilecekti ama erkeklerin örtülü kadınlarını getirip elin adamlarıyla dans etmelerine razı olacakları yoktu. Ama emir emirdi. Uygarlaşma misyonunu yüklenecek kadınlar şarttı. Görev ilerici öğretmen hanımlara kaldı. İlçe yemeklerinde olduğu gibi 100 erkeğe 5 kadın balo yaptılar. Vali sahneye çıktı. 10. yıl balosunu açıyorum dedi. Şimdi herkes Gazi Paşa'mızın emriyle avradıyla dans oynayacak. Yarım yüzyıl sonra SHP gecelerinde bu defa da başı açık partili özgür avratlar Atatürk devri öğretmenlerinin görevini üstleniyorlardı. Ne ki il örgütünden de hayır yoktu. Çayırtepeli hemcinsleri gibi il örgütünün sıkılmış, yalnız hanımları da particiliği bir hayır derneği etkinliği gibi algılıyorlar, boş zamanlarının yapıcı olduğunu düşündükleri bir biçimde değerlendirmek amacıyla Sevgili Beyoğlu'nda mitingler düzenliyorlardı. İlerici muhalefet hemen her zaman Semra Özal'ı hedef aldığından seçim heyecanı içinde abuk sabuklaştığı oluyordu. Öyle ki Semra Hanım'a çatma telaşı içindeki Jülide Gülizar, o güne kadar 20 binden fazla resmi nikah kıydığını ilan ettiği Özal'ı kadınları erkeklerin boyunduruğu altına sokmakla suçlayabiliyordu. Bayan Özal'ın ziyareti halinde Çayırtepe'li kadınların önüne sıralanı vereceklerini düşünen Rodoplu, ilk kadınlar kolunun ilçeye girmesini yasakladı. Özden'i başörtünün serbest bırakılması doğrultusunda tutum almaya ikna etti. Kadınlar üretimin dışında tutulamaz, tutulmamalıdır. Geçim şartlarının bu kadar zor olduğu bir ülkede erkeğin gücü yetmiyorsa, onuru ile, namusu ile çalışan bir ev kadınının önünde ancak şapka çıkartılabilir. Bana göre kadın ve erkek birbirlerini tamamlayan unsurlardır. Birbirlerinden ne öyle fazla üstünlükleri vardır ne de aşağı kalırlar. Kadın ve erkek el ele insan düzeyinde kavga vermelidir. Ben illa erkeğim, bunu ben yapmalıyım kompleksi içinde değilim. Ben erkeğim, burada belediye başkanı olabilirim. Bir kadın da burada belediye başkanı olabilir. Benim bir sürü özelliğimi taşıyan kadınlar var. İşte İngiliz Başbakanı Thatcher var. Buraya gelse belediye başkan adayı olsa kadındır diye oy vermeyecek miyiz? Ya da Türkan Akyol rektörlük yapıyor. Partide merkez yönetim kurulu üyeliği yapıyor, milletvekilliği yapıyor. Aslan gibi çocuklar yetiştiriyor. Ondan Çayırtepe belediye başkanı olmaz mı? Keşke lütfedip gelseler Çayırtepe'yi bizden daha iyi yöneteceklerine inanıyorum. Türban serbest olmalıdır. Kılık kıyafet serbest olmalıdır. Mini etek giyen varsa, göğüslerini açıp da gezenler varsa, başlarını örtüp okula da gidebilmeli insanlar. Bunda ne var? Ha, bir şeyin simgesiymiş. Ha, insanlar bir şeye inanıyorlarsa, onların simgelerini de taşımalıdırlar. Ben SHP'liyim. SHP'nin rozetini taşıyorum. Bir simgeyi taşıyacağım tabii. İnsanlara zorla bir şey yaptırmak doğru değil. Ben daha solda bir partinin kurulmasına karşı çıkmadığım gibi 163. maddenin kaldırılmasına da karşı değilim. Layık bir insanım ve dini inançlara saygım sonsuzdur. Türbana karşı olan, genel merkeze ters düşmek, parti programını ihlal etmek diye bir sorun da yoktu. Aksine Özden için erdemli bir arkadaşımız değilmiş ama iyi bir politikacı doğrusu diyen genel merkezin tutumunun kazanılsın da nasıl kazanılırsa kazanılsın olduğu apaçıktı. Rodoplu o dönemde hatırlıyorum MYK'dan bir kravatlı gelmişti diye anlattı. Metinler henüz taslak halindeydi. Baktı ANAP var ya ha dedi. Tamam dedim kendi kendime şimdi yasaklayacak. Haklı olarak tüzük program falan diyecek adam. Ne münasebet. Amerikalıların dediği gibi nothing succeed like success. Hiçbir şey başarı kadar başarılı değildir. Kaldı ki genel merkezin ilan edilmiş anti başörtüsü tutumuna karşı kravatların dışında hemen tüm SHP'lilerin eşlerinin başları örtülüydü. Bu olgunun bir yansıması da örgüt üyelerinin eşlerini hiçbir yemeğe, hiçbir toplantıya getirmemeleriydi. Zamanla sözen gelmesin diye de uğraşıldı. Profesörün dalanla yatıp dalanla kalmak gibi zor anlaşılır bir patolojisi vardı. Bedava süt gibi, bedava ulaşım gibi finanse etmesi olanaksız vaatlerini atak girişken bir adaydan çok onları aldatmayacak bir başkan peşinde olan Çayırtepe'lileri açıklamak giderek güçleşiyordu. Sözen tüm verilere karşın talip olduğu oyların anaba öfke oyları olduğunu, tepki oyları olduğunu, kendisinin dalana yeğlenmediğini anlamak istemedi. Bir sahne hatırlıyorum. Sonu Sarıyer'deki balık lokantasına biten sahne. Deniz Baykal gelmişti. Gazetecilere dalanın boğazı ne hale getirdiğini göstermek için bir gezi yapılacaktı. Aksine de öyle güzel bir gündü ki adamının parkları pırıl pırıl görülüyordu. Birisi bir mavna olmak üzere iki büyük deniz taşıdı kiralanmıştı. Daha adaylar kesinleşmemiş olduğundan herkes Deniz Bey'in gözüne girmek telaşındaydı. Rodopu da Baykal'la eski ahbaplığı tazelemek, Şafak adına göze girmek için oradaydı. Deniz Bey büyük gemiye nasıl olmuşsa Sözen de küçük gemiye binmişti. Durum fark edilince büyük gemide üst güvertede sıralı 5 adet vizyonlu hanım el çırpıp bağırışmaya başladılar. Sözen buraya, Sözen buraya. Başkan dayının da istediği oydu ama nasıl? Boğazın ortasında gemileri birbirlerine yanaştırdılar. Sözen üzerinde lacivert bir pardösü alçak yattan yüksek mavnaya tırmandı. Aşağından poposundan itiyorlar. O kendisini çekmeye çalışıyordu. Gemiler bir alçalıp bir yükseliyorlardı. Asılmış kalmıştı fukara. Başkan olmayı neredeyse hayatı pahasına istediğini gösteren sahneyi burkularak seyretmiştim. Rodoplu organizasyonsuzluğa mı yansın, adamın hırsından mı ürksün bilemediğini söyledi. Sonuçta Günay'ın demesiyle tek kişilik bir tango başladı. Rodoplu günlerce yatağa girmedi. Her cumartesi günü haftalık kamuoyu yoklamasının anketlerini hazırlıyor, fotokopi çektiriyor, seçmen listelerinden tesadüfi dağılımlarını yapıyor, gidilecek evleri saptıyor, adresleri Çayırtepe paftası üzerinde işaretliyor, tarafsızlığı sağlamak üzere ilçe dışından getirttiği ankatörleri hazır ediyordu. Pazar sabahı erkenden başlayan saha çalışması aynı gün tamamlanıyor, Günay aynı gece elle döküm yapıyor, alınan sonuçlar doğrultusunda bir sonraki haftanın etkinliklerini planlıyordu. Örneğin araştırma Atatürk Mahallesi'nin iyi gitmediğini göstermişti. Hemen o gece o mahalledeki seçmenlere dönük bir bildiri ya da mektup hazırlıyor. Mektup pazartesi günü çoğaltılıyor. En geç çarşamba günü dağıtıma hazır oluyordu. Söz konusu SHP olduğu için grafikerden matbaacısına kadar herkes normalin çok üstünde bir gayretle çalıştılar. Seni temin ederim SHP örgütü onların emeğinin yarısını paylaşmadı. Sürat verilen mesajın doğru mesaj olup olmadığının anlaşılması, değilse revize edilmesi bakımından çok önemliydi. Hafta içinde dağılan bildirilerin etkinliği hafta sonu anketleriyle ölçümlenemeyip, ertesi haftaya sarktığında olası terslikleri telafi edecek zaman bulamama tehlikesi vardı. Şafak Özden Çayırtepe'de birbirine tümüyle ters iki dünya görüşünü temsil eden insanların, kurtarılmış mahallelerin devrimci sol söylemine karşın imar alıp konduların rantını yemeyi bekleyen ev sahipleriyle onların ön anlaşma yaptıkları müteahhitleri, mutabakatını sağlamak gibi olmayacak görünen bir misyon yüklendiğinden, muhatabına göre İki ayrı söylem geliştirmek, kime neyi söylediğini iyi bilmek durumundaydı. Şafağı döneklikle suçlayan DSP'nin başını çektiği Kürt Alevi sola karşın Türk bayrağını yırttığını söyleyen DYP ile peygamberi küfrettiğini kulaklarıyla duymuş Refah Parti ile karşı karşıya gelinmişti. Bir söyleşisinde ben dönek değilim diyordu Şafak. Yaşadığımız 12 Eylül dönemi, yaşadığımız sıkıntılar bize bu işin eskiden düşünüldüğü gibi olmadığını, bizim yanlış olduğumuzu öğretti. Çünkü benim ülkem Latin Amerika değil. Neden Latin Amerika değil? Latin Amerika'nın 2000 yıllık tarihi yok. Bir Küba'nın, bir Şili'nin 2000 yıllık tarihi yok. Türkiye toplumunun 2000 yıl süreyle geliştirdikleri bir örgütlenme biçimi var ki, bu Latin Amerika'daki örgütlenme biçimine uymuyor. Dahası böyle bir örgütlenme ve yaşam biçim gerici değil. Bizde yanlış ve bizim olmayan bir örgütlenme biçimine girildi. Biz dedik ki önce aile bağlarını kopartacağız. Bunlar feodal ilişkilerdir dedik, karşı çıktık. Ama süreç ve 12 Eylül deneyimi bize gösterdi ki bizim arkamızda kalan, bize sahip çıkan ailelerimiz, hemşehrilerimizdi. Ailesinden ve kökünden kopuk örgütlenme modeli içinde olan herkes kendi canını kurtarma derdine düşmüştü. Ve kendi ailesinden başka hiç kimsenin ardında hiç kimse yoktu. Çünkü örgütlenme sağlam ve kalıcı unsurlar üzerine oturtulmamıştı. Çünkü suniydi, çünkü yapaydı. Gördük ki örgütlenmenin daha gerçekçi, daha doğru olanı, Türkiye toplumunun yapısına daha uygun olan boyutların üzerine oturtulmuş olandır. Öyle gerekiyor. Muhabir soruyordu, peki aileyi temel alan bir örgütlenme biçimi ilerici tavrınızla halk iktidarı söylemiyle ters düşmüyor mu? Cevap, bence düşmüyor. Dün düşüyor diye düşünüyordum ama bugün düşmediğini bugünkü yaşamımızdan çıkarak gördük. Yani insanın hemşehrileriyle aynı düşüncede olmaması insanı hemşehrilerinden soyutlamaya yetmiyor. Bunu yaşayarak görüyoruz. Bana solcu olduğumuz için darılan hemşerilerim bugün benimle birlikteler. Oysa sol bir örgütlenme içinde olduğumuz halde benim karşımda olan arkadaşlarım var. Daha solduyum diye geçinenler var. Fakat bunlar slogan solculuğundan öteye geçemediler. Bizim kavradığımız gerçeği kavrayamadılar. Bir süreç içinde onların da bir gerçeği kavrayacaklarına inanıyorum. Ama ikinci bir örgütlenmede, Türk halkının yapısından gelen örgütlenmede, solcu olarak suçlanmama rağmen bana sahip çıkan bir yapı var. Yani benim Çayırtepe'deki hemşerilerim genellikle ANAP'lı Refah Partili olmalarına rağmen benim bugün edindiğim intiba, bugün Çayırtepe'de konuşulan solcu da olsa namuslu adamdır, diri adamdır, bizim adamımızdır, bizim hemşerimizdir, bizden biri dedikleridir. Bunu söylüyorlar. Biz sol örgütlenme içinde bile benzer hoşgörüye, sahiplenmeye çoğu kez rastlamıyoruz. Sahneye İpsen'i koymuş, Pirgant'ı oynuyorlardı. Beni nasıl beğeniyorsanız öyleyim. İsterseniz de sol, isterseniz ırkçı feodal diyordu Rodoplu. Sömürmediğimiz hiçbir dünya görüşü, hiçbir duyarlılık kalmadı. Ben Yemen türküsüyle başlayıp, Çayırtepe'nin dört bir yanında günlerce çalınan, günlerce insanların içine işleyen bir kaseti, Özdemir Erdoğan'ın kasetini hiçbir telif hakkı ödemeden, Çayırtepe ben Şafak Özden, Çayırtepe'li Şafak Özden diye haykırttım. Metni Rudoplu yazmış, Özden limon suyu, şeker ve sıcak konyak karışımı ile takviye ettiği Davudi sesiyle kaydetmişti. Günay Gümüşhanelilere yazılan mektubu hatırlattı. Elimdeki örneğe bakıyor, en başına Bayburtlu zihninin bir dörtlüsünün ortalandığını görüyorum. Şöyle: vardım ki yurdundan ayağa göçülmüş, yavru gitmiş ıssız kalmış otağı. Camlar şikest olmuş, meyler dökülmüş, sakiler meclisten çekmiş ayağı. Sevgili hemşerim, ne zaman Çayırtepe'yi dolaşsam aklıma Bayburtlu zihninin bu dizeleri gelir. Hani işgalden sonra Gümüşhane'yi görünce zihni cevrelinden her zaman ağlar. Gördüm ki bağ ağlar, bağban ağlar. Sümbüller perişan, güller kan ağlar. Şeyda bülbül terk edeli bu bağı diyen ünlü hemşerimiz. Biz Gümüşhane'yi terk ettik, Çayırtepe'ye yerleştik de Gümüşhane bizi terk etmiyor. Ama Çayırtepe'nin bize kucak açtığı, yurt olduğu da bir gerçek. Çoğumuz dünyalığımızı burada yaptık. Çocuklarımızın geleceğini burada hazırladık. Sivaslılardan sonra ikinci büyük topluluğuz. 2200 aileyiz. Sevgili hemşerim, biz Özdenler ailece Halk Partiliyiz. Ben 1970'ten beri Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayıtlıydım. Şimdi Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin Çayırtepe Belediye Başkanı olarak karşınızdayım. Genel merkez doğrultusunda politika yapıyorum. Benim bu girişimim Gümüşhanelilerin yaşadıkları beldeye sahip çıkmaları demektir. Sevgili hemşerim, beni tanırsınız. Çırpıcıda çocukken anama çok su taşıdım. Artık bundan böyle çocuklarımız su taşısın istemiyorum. Su taşıyacaklarına, otobüs duraklarında bekleşeceklerine ders çalışsınlar, oynasınlar istiyorum. Çok iyi bildiğiniz gibi Çayırtepe hep üvey evlat muamelesi görmüş. Çayırtepe'de güller kan ağlıyor, sümbülün adı yok, elma, dut, hak getire. Çayırtepe'nin altyapısı yok, sokakları çamur deryası, çeşmeleri susuz. Çayırtepe, büyük şehir nimetlerinden yararlandırılmayan arsa fiyatlarının arşa tırmandığı bir gecekondular topluluğu. Sevgili hemşerim, söylenilen her söz dinlenmeye layık değildir. Gümüşhanelilerin ne denli güçlü olduğunu bilenler, benimle siz hemşerilerimin arasını açmak için olmadık şeyler uyduruyorlar. Bunlar Gümüşhanelilerin yurtseverliğini bildikleri için akılları sıra oradan vuruyorlar. Örneğin benim için bayrak yırtı diyorlar ama bunu diyenin babası Türkçe bilmiyor. Yok anarşist diyorlar, bunu ispat etmek için de 12 Eylül'le gözaltına alındığımı ileri sürüyorlar. Ama o sürede Süleyman Demirel'in gözaltında olduğunu, Korkut Özal'ın zincir kıranda yattığını hatırlatmak istemiyorlar. Anarşist olsaydım Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne işim vardı? Gidip o tür örgütlerden birine giremez miydim? Ama amaçları o değil. Amaçları beni hemşerilerimden koparmak, desteklerinden mahrum etmek. Çünkü pekala biliyorlar ki 2200 ailelik Gümüşhane toplumu Çayırtepe'de çok ses getirir. Ve Gümüşhaneliler isterlerse bana da Çayırtepe'ye de sahip çıkarlar. Sevgili hemşerim, bana ve Çayırtepe'ye sahip çıkmanızı istiyorum. Bu yerel seçimlerde mutlaka bana oy vermenizi, beni seçtirmenizi istiyorum. İstiyorum çünkü aksi takdirde bir 5 yıl daha bize hiç layık olmayan yönetimlerin elinde kalırız. Gönlünüzün ve aklınızın benden yana olması dileğiyle selamlarımı, saygılarımı sunarım. Hemşeriniz Şafak Özden, Sosyal Demokrat Halkçı Parti Çayırtepe Belediye Başkan Adayı.